İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 69.
Kerdiş Ali.
Buyur komutanım.
Sana bu kadına sözünü geriye aldırmazsan senin rütbeni sökerim. Sonra da seni eşek cennetine atarım dememiş miydim?
Demiştim kumandanım diye Kerdiş Ali Onbaşı biraz daha kasılarak karşıda yere dikilmiş bir hançer gibi dimdik durdu.
Peki Ali Beyefendi, bu evliya fahişe... Durdu bekledi, hep birden güldüler. Evet, bu evliya fahişe benim vefat buyurmuş anneme sövdü.
Anne sözü geçince hepsinin birden yüzü asıldı.
Sen de bu kadına sözünü geri aldıramadın değil mi? Şimdi benim vefat buyurmuş annemin kemikleri toprağın içinde ne durumdadır?
Çatır diyordur efendim.
Evet, gazaba gelmiştir benim sevgili anneciğim şimdi. Üzülmüş, kalpleri incinmiştir şimdi. Çünkü ne sağlığında ne de şimdi onun kulağına hiçbir vakit böyle kaba, böyle galiz küfürler gitmemiştir. Vah benim anneciğim. Demek Cumhuriyet'in taşı toprağı konuşturan bir onbaşısı, bir fahişeyi onun manevi kudretinden korkarak konuşturamıyor. Bilmiyorlar ki insanlar fahişelerin manevi kudretleri olmaz. Öyle değil mi Kertiş Ali Onbaşı?
Kertiş derken gülümsüyordu. Olmaz kumandanım diye kendini tutamayarak bağırdı Onbaşı.
Öyle sen için sözünü geri aldıramadın. Bak Ali Onbaşı, bu kadın sözünü geri almaz, önce senin rütbeni geri alır, sonra da bu kadını taş gibi olanlara teslim ederim. İşte o zaman isterse bu fahişeler sultanı.
Bu buluşu da hoşuna gitti. Gene hep birlikte kahkahalarla güldüler.
Kaldır şunu karşımdan. Kaldır ve yarın sabah bu saatte onu sözünü almış olaraktan bana getir. Kaldır şunu buradan.
Yüzünü yanlışlıkla pis bir şey içmiş gibi buruşturdu. Ayağa kalktı, bastonunu sol koluna takıp Taşkın Halil Bey'in koluna girdi. Ötekiler de onunla birlikte ayağa fırlamışlardı. Geldikleri gibi gülerek, şakalaşarak merdivene doğru yürüdüler. Jandarmalar onlar gidince Anacık Sultan'ı boş bir çuval gibi kaldırıp sürüyerek önde Kertiş Ali Onbaşı gözaltına götürdüler. Ali onu jandarmaların elinden aldı, kaldırdı. Her bir yerini kurt yemiş, yırtılmadık yeri kalmamış toz içindeki koltuğun üstüne fırlattı.
İşte bana yaptığını kendi gözlerinle gördün, kendi kulaklarınla duydun. Rütbemi sökecekler işte, bağırmaya başladı. Sende hiç vicdan, merhamet yok mu? Sende hiç insanlık kalmadı mı? Ne demeye bana bu kötülüğü yapıyorsun? Bak beyefendi de söyledi, sen evliya da değilmişsin. Sen...
Söylemeye korktu.
Sen başka bir şeymişsin. İşte ben de senin kemiklerini sökerim. Şimdi 10 delikanlıyı getir, ırzına geçirtirim. Anladın mı? Anladın mı? Sözünü geri alacak mısın?
Onu omuzlarından tutarak bir süre çılgıncasına salladı, sarstı. Karşıya çekildi, soluyor, alnından damla damla ter dökülüyordu. Birkaç köyün kadınları bir araya gelmişler, bayramlık yiğitlerini giymişler. Ellerinde tırpanlar, oraklar ağzına kadar çiçekle dolmuş, dümdüz sonsuza kadar uzanmış bir ovaya girmişler. Çiçekleri biçiyor, altlarında yalım kaynayan kara kazanlara dolduruyorlar. Çiçek özlerini tas tas üst üste yığılmış hastalara içiriyorlardı. Sonra da kemikleri kemiklerine geçmiş geyikler geliyor, biçilmiş toprağın üstüne düşüyorlar. Çiçek biçen kadınlar tas tas çiçek özünü ağızlarını boynuzlarına asılarak yukarı kaldırdıkları geyiklerin boğazlarına akıtıyorlar. Çiçek özünü içen geyik silkinip ayağa kalkıyordu. Bak Anacık Sultan söylemedi deme, istersen beni çont, kötürüm et. İstersen beni cehenneme at, istersen evliya değil de peygamber ol. Allah'ın da öz bir kızı ol, benden bu kadar. Ben rütbemi senin yüzünden söktüremem. Kendi kanıma kendi elimle ekmek doğrayamam. Senin derini yüzerim Anacık Sultan. Senin gözlerini oyarım. Şimdiye kadar benim elimde can verenin, sakat kötürüm kalanın haddi hesabı yok. Bak Anacık Sultan, ben şu Anadolu'nda, şu ovada, şu dağlarda kara bir boran gibi estim. Köyler yaktım, ocaklar söndürdüm. Bu uzatmalı Ali Onbaşılığı boşa vermediler. Şimdi benim itibarım İsmet Paşa'nın, Fevzi Paşa'nın yanında Adana valisinden de ordu paşasından da daha büyüktür. Neden ki dersen benim gibi dayakçı, benim gibi koca bir ülkenin bu alçak köylüsünün kemiklerini söken bir kişi bu dünyaya bir tane daha gelmemiştir. Oraya koltuğun yanına oturdu, Anacık Sultan'ın yüzüne bakmaya başladı. Kadın kendinden geçmiş uyuyordu. Birkaç kere gözlerini açtı, şaşkınlıkla hiçbir şey anlamadan, nerede olduğunu bilmeden yöreye baktı. Sonra da geri yumdu. Benim elime düşen eğer konuşmazlarsa ya ölür ya kötürüm kalır ya da ırzına geçerler. Mümkünü çaresi yok, konuşacaksın, sen de sözünü geri alacaksın. Almazsan eğer bana dayanamazsın. Sana vuran bu el benim elim değil, Arif Sayın Bey'in elidir. Senin ırzına geçen ben değilim, o taş gibi jandarmalar da değil. Onlar çok yukarıdalar. Onlar yalnız emir verirler, kendileri gözükmezler. Ben Allah indinde de kul indinde de vazifemi yapıyor, bir hakkın yerine getiriyorum. Vazifesini bir hakkın yapmayan insanı ben insandan bile saymam. Anacık Sultanım, Bak şimdi senin üstüne her birisi köylerinden ayrılalı 2-3 yıl olmuş. Şimdi ben onları senin üstüne yollayacağım. Onlar ne ocak dinlerler, ne de evliya, ne de Allah, seni parçalarlar. Gel sözünü geri al anacığım, sen bana zulmediyorsun. Kıyma bana anacık sultan, anacık sultan, ben seni, anacık sultan. Kendinden geçti. Hiç farkında olmadan anacık sultanın üstüne atıldı, yerinden kaldırdı. Alışkın elleri kendinde olmayarak işlemeye başladı. Biraz sonra kendine geldiğinde kadının yüreğini dinledi. Yürek saat gibi işliyordu, sevindi. Demek ki dayanacak, ölmeyecekti. Öyleyse gerisi kolaydı. Kulağını kadının yüreğine bir daha verdi, derinden dinledi. Yüreğin atışları azalmıştı, korktu, titredi. Ölemez, ölmez, eski topraktır diye geçirdi içinden. Eski topraktır, eski topraktır diye ortada dönmeye, arada bir de gelip kadının yüreğini dinlemeye başladı. Burnuna burun direğini kıran bir koku geldi, kendisini dışarıya attı. Çok karanlık vardı, yağmur çiseliyordu. Kumandanlığın avlusunu birkaç kere fırdolayı döndü. Köşedeki incir ağaçlarının gövdeleri kıvrım kıvrım kalın yaşlı nar ağaçlarının içinde, yosunlu duvarın dibinde o iri yarı adam azgını, 40 göz ocağının bekçisi Bünyamin geldiği günden bu yana oraya dikilmiş kıpırdamadan duruyordu. Gözleri de karanlıkta kedi gözleri gibi ışıl ışıl yanıyordu. Nar ağaçlarının altında durdu. Bünyamin'e bir şeyler söyleyecek oldu, söyleyemedi. Orada bir süre ne yapacağını bilmez bekledikten sonra gözaltı odasına koştu. Anacık sultan boynunu bir yana düşürmüştü. Onun karşısına geçti, yüzüne baktı kaldı. Kadının yüzü gittikçe sararıyordu. Korktu, dışarıya kaçtı. Dışarıdaki karanlık gittikçe yoğunlaşmış, kurşun geçirmez bir karanlığa dönüşmüş, yağmur da yukarıdan seller gibi dökülmeye başlamıştı. Bünyamin'in ardında durduğu nar ağaçlarına geldi. Gözleri Bünyamin'i aradı. Hayal meyal karartıyı gözleri duvarın dibinde ancak seçebildi. ''Bünyamin, Bünyamin'' diye seslenecek oldu, sesi çıkmadı. Sesinin çıkmadığının farkında olmadı. ''Bünyamin, Bünyamin, Anacık Sultan ölüyor, kurtar onu. Sen de ocağın ilacı, ilacı o can ilacından yok mu? Yok mu Bünyamin, Anacık Sultan'ı kurtaracak? O ölürse benim derimi yüzerler. Ben avradımı alırken ona söz verdim. Onbaşı kalmayacak, o kadar döveceğim ki milleti, yüzbaşı, binbaşı general olacağım dedim.'' Şu koca Toros'u, şu koca Anadolu'nu baştan aşağı sopadan geçirdim de, dünyayı sopamın kahrı altında inlettim de, göz çıkardım, deri yüzdüm, dil koparttım da değil yüzbaşı, beni çavuş bile yapmadılar. Şimdi de Anacık Sultan ölünce de benim rütbemi sökecekler. Ölüyor, ölüyor, Anacık Sultan ölüyor, yetiş Bünyamin, kurtar onu, kurtar beni. Yetiş, yetiş, yetiş Bünyamin, sen Anacık Sultan'ı kurtarırsın, ben de seni. Ben ona parmağımın ucuyla bile dokunmadım. Ona azıcık öfkelendim. Ne var bu kadar kızıp da ölecek kadar? Bünyamin, Bünyamin sen geyikler çobanı mülayim dedenin oğlusun Bünyamin. Ona geyik sütümü verirsin, çiçek özü, bal üzümü ne verirsen ver de kurtar onu. İçeriye koştu. Her bir yanından sular saçılıyordu. Anacık sultanın üstüne eğildi. Sular kadının yüzüne çarpınca gözlerini açtı kapadı. Bu gözler ölü diye içinden geçirdi Kertişali. Ölüyor diye inledi, kadına bir daha dokunamadı. Dokunursam ölür diye korkuyordu. Dışarıya koştu, nar ağaçlarına geldi. Gök gürlüyor, şimşekler ardı ardına çakıyor, yağmur duvarını aydınlatıyor, ortalığı bıçak gibi kesiyor, köşedeki ağaçların ardındaki Bünyamin'in iri gövdesini birkaç misli daha irileştiriyor, onun yöresinde bir ışıktan halkayı döndür ha döndür ediyordu. Bünyamin'in yanına kadar geldi, ona dokunmak istedi, dokunamadan geriye, göz altına koştu. Anacık Sultan'ı bu sefer göremedi bile. İçeriye girer girmez bir güç onu dışarıya fırlattı. Dışarıdan içeriye, içeriden nar ağaçlarına, nar ağaçlarından şimşek ışıklarına, Bünyamin'in yöresindeki dönen ışık halkasına, derin bir suya düştü çıktı. Gözaltıyla yağmur arasında soluk soluğa mekik dokudu. Sonunda Anacık Sultan'a dokundu. Kadının elleri buz kesmişti. Sırtına aldı onu, nar ağaçlarına götürdü. O anda da gözaltına geri döndü. Sırtındaki kadınla artık gözaltından narlara, narlardan gözaltına gidip gelmeye başladı. Anacık Sultan'ı birkaç kere sırtından çamurlara düşürdü. Kadını düşürdüğü yerde unutup gözaltına girdi. Orada Anacık Sultan'ı aradı, bulamayınca korkusundan çıldırdı. Narlara, Bünyamin'e geldi. Avluda dört döndü. Yağmur fırtına gittikçe azıtıyordu. Uzun bir şimşek ışığında suların altındaki kadını gördü. Onu hemen sırtına aldı. Doktorun evine koştu. Doktor kapıyı açtı, uykuluydu. Şaşırmış bir onbaşıya, bir sırtındaki kadına bakıyordu. Ali onbaşı da ona gözlerini dikmiş konuşamıyordu. Doktor elini uzattı, kadının bileğini tuttu. Ali onbaşı, bu kadını nezarete götür dedi. Tamam, tamam, tamam, tamam diye geçirdi içinden, kapı yüzüne kapandı. Bir süre kapalı kapının önünde bekledi. Kapı bir daha açılmadı. Oradan evine koştu. Karısı saç baş darmadağın kapıyı açtı. Durmadan bağırıyor. Ali Onbaş onun söylediklerinin birçoğunu anlamıyordu. Kadın giderim diyordu. Çocuklarımı alır da babamın evine giderim. Hani sen yüzbaşı olacaktın, milleti sopalaya sopalaya. Yüzbaşı olamadın ya, şimdi kel onbaşı rütbeni sökecekler. Bir fahişeyle başa çıkamadın da öldürdün. Öldürdün de rütbeni söktürdün. Ben çoktan bohçamı yaptım. Sen beni kandırdın. Ben de babamın evine gidiyorum. Eve gider gitmez de evleneceğim. Kertiş Ali, Kertiş Ali. Kabak yiye yiye karnı şişmiş Kertiş Ali. Ali oradan da merdivenleri nasıl indiğini bilmeyerek başının içinde bir kovan arı vınlayarak yüzbaşının evine yöneldi. Yolda üç kere Anacık Sultan'ı sırtından düşürdü. Üç keresinde de onu yerden bir kartal gibi kaptı. Yüzbaşının kapısına geldi, kapıyı çalamadı. Evin yöresinde dönmeye başladı. Yağmur bastırdıkça bastırıyor, karanlıktan göz gözü görmüyordu. Köylüler, dervişler binlerce dağlardan çuval çuval çiçekler getiriyor. Ocağın avlusunun ortasında öbekler yükseliyor. Altlarında gür ateşler yanan kazanlar kaynıyor. Dünya yoğun bir kokuyla kokuyordu. Bir kuş sürüsü, hepsi de süt beyaz, ocağın avlusuna, kaynayan kazanların üstüne, ocağın kümbetin damına karşı kayalıklara durmadan iniyor, dünya apak kesiliyordu. Durmadan da karanlık bir yağmur yağıyordu. Kayalar çatlıyor, maviler dumanlanıyor, fışkırıyor, süt mavisine dönüşüyor, soluyor, uzak bir kaval sesi geliyordu, tül gibi sallanan uzak mavinin ardından. Beyaz da soluyordu, ağır bir yağmur yağıyordu, karanlık taş gibi. Yağmur soluyordu. Karşı her zaman gece gündüz ışık açan dağın doruğu da soluyordu. Ölüyor, ölüyor yüzbaşım. Doktora götürdüm yüzbaşım. İğne yaptı, bir şey olmaz dedi. Ben de sana getirdim yüzbaşım. Yağmur yağıyor, çok karanlık, yüreği atmıyor. Kokular da soluyor, soldu, yağmur soluyor. 16 yeşil donlu adam ellerinde yalın kılıçları dalıyorlar düşman ordusunun içine. O ağır kılıcı kim kaldırıp da alacak duvardan? Yalımlar fışkırıyor kazanların altından. Dünya yağmur başlangıcının toprak kokusuyla kokuyor, karanlık kayıyor, soluyor. Yüzbaşım, benim rütbemi sökecekler mi? Suyun kıyısına, köprünün altına geldiler. Ali Onbaşı dizlerine kadar suya girdi. Yüzbaşı onu tuttu, sudan çıkardı. Ardından da kendi girdi. Suyun içinde döndüler, durdular. Sabah oldu, yağmur durdu. İnceden bir ışık ortalığı doldurdu. Dünya yunmuş, arınmış, pırıl pırıl olmuştu. İlk olaraktan köprünün altında yan yana kan içinde yatmış kalmış ölüleri kasabaya gelen köylüler gördüler. Dualar okuyarak kasabaya koştular. Kasabalı bir anda köprünün altını doldurdu. Biraz sonra Arif Saim Bey'in otomobili gözüktü. Ölülerin ayak uçlarına kadar geldikten sonra durdu. İçinden Arif Saim Bey indi. Yüzü çok kederliydi. Ali Onbaşı ile Yüzbaşı Faruk'un ortasında gözlerini ardına kadar açmış yatan Anacık Sultan'a bakınca tepeden tırnağa ürperdi. Ellerini havaya açarak uzun bir süre dudakları kıpır kıpır dualar okudu. O daha duasını bitirmemişti ki önde Taşkın Halil Bey, arkada kasabanın öteki ileri gelenleri, İstiklal madalyası olanlar madalyalarını takmışlardı, geldiler. Ölülerin karşısında el pençe divan durdular. ''Kan içindeler'' dedi Arif Sayın Bey. Ölülerin yöresinde eğilerek yaralarına bakarak birkaç kere döndü. ''Kan içindeler. Hançerle paramparça delik deşik etmiş bunları öldürenler. Bakın bakın, bu ölü kadın da gözlerini açmış da nasıl da bakıyor. Dünyayı yiyecekmiş gibi bakıyor. Ve de sözünü geri almıyor. Gülümsedi. Yiğit kadın çıktı şu küçük fahişe. Demek ki yüzyıllardan gelen bir irsi güçleri var. Var diye ortaya atıldı Murtaza. Bakın bakın nasıl da bakıyor dünyaya. Sanki ölmemiş gibi, diri gibi. Bir de gülüyor bize, dünyaya gülüyor. Çok ölü gördüm. Bu küçücük kadın gibisini şimdiye kadar görmedim. Bakın oraya yatmış da hepimize gülüyor. Yüzbaşı da kan içinde kalmış. Vah! Dağları titreten bil tekmil Anadolu'nun sopası altında inleten Ali Onbaşı da baştan ayağa kan içinde. Vah vah! Kan içinde vah dedi Molla Duran Efendi. Emekli Muallim Bey'in yüzü kıpkırmızı kana kesmiş, elleri zangır zangır ediyordu. Vah vah dedi, vah vah! Vah vah dedi belediye başkanı. Zat-ı âlileri yüzbaşımız çok kan kaybetmişler ve de mecruh düşmüşler dedi savcı. Soluk soluğa gelen doktor hemen eğildi, ölüleri muayeneye başladı. Muayenesi uzun sürdü, ötekiler onu elleri göbeklerinde beklediler. Doktor başını kaldırdı. Tamam dedi, muhterem Yüzbaşı Faruk Bey tam 19 yerinden hançerle, hançer yaranın içinde burgu gibi döndürülerek katlolunmuştur. Ali Onbaşı'ya gelince kendilerine o kadar hançer isabet etmiş ki beni mazur görünüz, hançer darbelerini sayamadım. Şu gözleri açık kadına gelince, bakınız. Anacık Sultan'ın gözlerini yukarıdan aşağıya sıvazlayarak kapattı. O elini kaldırır kaldırmaz kadının gözleri yeniden açıldı. Bunu birkaç kez yineledi. Her yinelemede kadının gözleri yeniden hemen açılıyordu. Evet, gördünüz. Oradaki bütün köylüler de hep bir göz kesilmişler, gözlerini doktorun kapatamadığı kadının gözlerine dikmişlerdi. Bu kadında herhangi bir darp izi yoktur. Vardır diye bağırdı Murtaza. Olmalı dedi Arif Sahin Bey. Köylülere duyurmak için sesini yükseltti. Elbette vardır, çünkü Kırk Göz Ocağı'nın kutsal piri, muhterem ve mukaddes Anacık Sultan Hazretlerini o kan içici İnce Mehmet nam kafir öldürmüştür. Bu sebepten onun mübarek vücudunun her yanında bir darp izi bulunmalı. Vardır beyefendi diye sevindi Murtaza. Çünkü leyim ki İnce Mehmet nam kan içici kanlarını içtiği cümle masumları ilk olaraktan gözlerini oyaraktan darbeyler. Bakınız muhterem vatan şehidi Yüzbaşı Faruk Bey'in gözlerine. Bu gözler o kafir tarafından birer kan pınarına döndürülmüştür. Muhterem vatan şehidi ve hem de vatan üstündeki bil cümle kötüleri döve döve katleden Ali Onbaşı'nın ala gözlerine birer kan kuyusu olmuştur. Evet, Anacık Sultan'ı, bu mübarek Hazret kadını da ve hem de gözlerinden İnce Mehmet katleylemiştir.
Ayrım sonu.